Sevgili seyirciler, herkese merhabalar. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Bugün gördüğünüz gibi böyle dışarıdayız ve iki kişi arkamızda gördüğünüz DS9.
Evet.
DS9 ince ama yağmur var ama ıslanıyoruz. O yüzden biraz dışarıdaki işleri hızlı halletmeye çalışacağız.
Evet.
Sen deniyorsun DS9'u. Hı-hı. Denedin.
Birkaç gündür.
Birkaç gündür. Sanki o kısmını içeriden dinleyebiliriz gibi senden.
Evet, şimdi deneyimini. Kısaca bir dış tasarımdan bahsedelim. Sonra tamam. Hemen iç tarafa geçelim. Bakılırsa DS9 göze farklı görünen bir tasarıma sahip. Günümüzde biliyorsun abi birçok otomobil artık birbirine benzemekle eleştiriliyor. Birçok marka birbirinden esintiler taşıyor. Ama DS9'a baktığın zaman üzerindeki detaylardan farklı bir araba olduğunu anlıyorsun. Bu detayların en önemlilerinden biri de hemen şöyle yaklaşırsan hemen öndeki DS logosunun üzerinde böyle burun kısmından ön cama kadar uzanan bir krom detay var. Bu da DS kılıcı olarak adlandırılıyor aslında.
DS kılıcı çok havalıymış.
Evet, otomobile böyle farklı bir hava katıyor. Baktığın zaman bunun bir DS otomobil olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsun.
Yani karakteristik çizgisi bu.
Evet.
Direkt de yani, çizgi bu arada yani karakteristik çizgi derken bu kadar da
güzel
net olur.
Bir karakter güzel kattığını söyleyebilirim evet. Otomobile. Bence şık görünüyor. Özellikle bizdeki otomobilin rengi bunu sedefli bir renk. Gece mavisi olarak geçiyor. Evet. Ve güzel bir kontrast oluşturmuş aslında. Otomobilin diğer taraflarındaki parlak krom detaylarla birlikte bu DS kılıcı da güzel bir detay oluşturmuş.
Yani yağmur yağdığı için parlamıyor sadece. Gerçekten evet. De parlıyorsun. Peki
evet.
Tamam.
Ön tarafa baktığımızda aslında böyle diğer DS modellerinden de gördüğümüz tanıdık bir tasarım hakim. Ön tarafta geniş bir altıgen panjurumuz var. Üzerindeki detaylar oldukça ilginç yani. Buradaki tasarımcılar buraya dikey ya da yatay çizgiler koyalım, işte burayı yapalım, bitirelim olayına girmemişler. Farklı bir çalışma söz konusu burada. Değişik motifler var. Böyle ben biraz örümcek ağına benzettim. Çok hafif. Aslında evet. Çok benzemiyor ama.
Yani 3D printer'dan çok detaylı bir işçilikle çıkartılmış gibi
evet,
hissettim ben de.
Değişik bir olay var bu tarafta. Hemen önde DS logosu. Onun altında da kamerayı görmekteyiz ki bu kamera aslında otomobilin sürüş asistanlarına yol gösteriyor. Burada hemen krom detaylar, krom süslemelerden bahsetmiştik.
Evet, bu farlar da dikkat çekici, güzel farlar. Ama
evet, bu aslında
LED mi demiştin? Aktif LED
evet,
Vision mi demiştin?
DS bunu aktif LED Vision olarak adlandırılıyor. Aslında DS modelleriyle özdeşleşmiş bir modüllere sahip. Neden öyle diyorum? Çünkü baktığın zaman 4 farklı modülden oluşuyor bu LED farlar. En sağdaki sabit bir şekilde, diğerleri ise dinamik. Böyle o şeyde elmas şekilli, hatta böyle tasarımı da elmasa benziyor. Bu elmas şekilli farlar da dönebiliyor. Nasıl oluyor bu? Sadece tabii ki görsel amaçlı değil. Mesela sürüş koşullarına göre ya da hava koşullarına göre bu dönebilen modüller kendini otomatik ayarlıyor. Mesela hava kötü, bu şey ya da bir viraj alacaksın. Bu LED evet. Modüller senin döneceğin yöne doğru dönerek o tarafın daha iyi aydınlatılmasını sağlıyor. Ya da işte...
Adaptif far mı diyelim ona da?
Aynen değil adaptif mi? Far evet. Ama işte DS'in adlandırmasıyla DS LED
evet,
Vision
o
olarak
kendine
geçiyor.
Göre
aslında bildiğimiz
veriyor.
Adaptif
farlar. Ama tabii burada fazla da hani yani bunu açarken de hakikaten şimdi belki seyircilerimize gösteririz onu. Dediğim gibi o bayağı hareketli görünüyor.
Tabii tamamen,
alıştığımızın dışında.
Tamamen dönüyor bunlar. Aslında burada gördüğümüz şey, buradaki elmas detaylar bir süsleme. Otomobil çalıştığında ve farları aktif ettiğinde asıl LED modüller bunlar tamamen 180 derece dönerek LED modüller aktif oluyor.
Çok güzel.
Buradakiler bir süsleme.
Hemen
burada,
yan tarafında da evet.
Alt tarafta da böyle hani gözyaşı olarak adlandırabileceğimiz şöyle gündüz LED'leri var. Bu da artık dediğim gibi DS modellerinden alışıldık detaylar.
Evet.
Şurada
evet,
hemen park sensörlerini görmekteyiz. Şöyle yavaş yavaş yan tarafa
geçelim.
Uzak açıdan bir baktığında abi DS9'un ne kadar uzun bir model olduğunu görüyorsun. Aslında yaklaşık 5 metre bir uzunluğa sahip.
Büyük gerçekten.
Evet gerçekten
böyle
büyük.
Böyle bakınca da büyük zaten evet.
Heybetli de görünüyor. Doğru. Aslında ilk bakışta mesela ben şey yaptığımda bunu ilk aldığımda testte düşündüm yani bunu şehir içinde rahatlıkla acaba kullanabilir miyim diye ama sahip olduğu teknolojiler sayesinde bunu güzel bir şekilde absorbe ediyor. Bunu seninle konuşmuştuk aslında bu teste gelirken.
Yolda da biraz denedik gördük çok doğru.
Hemen şurada 19 inçlik çift renkli alaşım jantlarımızı görmekteyiz. Michelin lastiklerimiz var. Pilot Sport 4 lastikler. Bunlar Zaten otomobil konforlu bir araba. Ben bu lastikleri de aslında seviyorum. Bunlar da biraz konforu arttırıyor.
Güzel.
Bu tabii ki heybetli bir araba olduğu için aslında 19 inçlik jantlara yer verilmesi de güzel. Çünkü hani daha ufak bir jant olsa bunda biraz sırıtırdı diye düşünüyorum.
Haklısın. Ben de katılıyorum
çünkü
sana.
Çünkü baktığın zaman lastiklerin yanakları da ince değil.
Değil.
Kalın yanak.
Arada
lastikler
bırakıyor değil mi? Yani evet, hem yani sportif kullanıma, yani çok değilse de sportif kullanıma da yakın. Hem de bir taraftan da konfordan da ödün vermeyecek şekilde
konfor
tercih
edilmiş. Konfor açısından da sıkıntı yaratmıyor. Hemen burada otomobilin rengiyle kontrast oluşturan, bilmiyorum yağmurdan tam görünüyor mu? Siyah yan ayna kapaklarımız var. Ama işte sürüşte de bahsedeceğim bundan. Bu aynalarda diğer modellerde gördüğümüz gibi herhangi bir kamera göremiyoruz. O yüzden böyle bir 360 derece görüş sistemi yok bu otomobilde. Aslında bu kadar lüks, Fransız lüksü dediğimiz bir otomobilden böyle bir özellik beklerdim açıkçası.
Üzerinde bir sinyal görüyoruz.
Evet, burada
sinyal de entegre edilmiş. Altında bir şekilde aydınlatma var bu arada. Altında da bir tane aydınlatma da var ama kamera yok.
Keşke aydınlatma yerine bir kamera olsaydı yani. Ben öyle isterdim açıkçası. Burada hemen krom süslemeler baktığımız zaman cam çerçevelerinde. Bunlar artık lüks bir otomobilde olmazsa
beklenen
olmaz detaylar, detaylar. Hemen burada gizli kapı kollarımız var. Aktif olmadığında böyle hemzemin bir şekilde, düz bir şekilde görünüyor. Otomobilin kilidini açtığımızda ya da sen zaten otomobili anahtarla birlikte yaklaştığında kendisi otomatik olarak açılıyor. Yahut şöyle bir özellik var. Mesela kilitli diyelim. Bunda elektronik olarak sistemde bir sıkıntı oldu. Hemen şuraya basarak da
manuelde bu işi halledebiliyorsun.
Manuel bir şekilde de DS bunu da düşünmüş. Burada
İlla
da herhangi bir
kendi kendine
olmuyor.
Olacak değil. Arka cam daha fazla karartılmış siyah cam. Onu görüyoruz.
Bunlar yine standart özellikler.
Kapılar
yine
aynı.
Standart bir şekilde panoramik cam tavanımız var. Böyle güzel bir şekilde açılan. Bugün içeriden açamayacağız onu çünkü çok yağmur yağıyor.
Çok yağmur sıkıntı. Yani panoramik cam dışında sunroof olarak da çalışıyor mu diyorsun?
Evet, evet.
Okey, tamam.
Sunroof olarak çalışıyor. Şöyle hani neden panoramik dedim? Arka tarafında aslında böyle tamamını almasa da belli bir kısmını,
büyük bir kısmını alıyor
büyük
galiba.
Büyük bir kısmını aldığı için hemen arka tarafa geçelim hızlıca şöyle. Arka tarafında da yine aslında DS modellerinden alışık olduğumuz detaylara sahip böyle LED farlar var. Bu farlar DS9'un bizim kullandığımız versiyon Opera versiyonu, Opera donanımı. Hı hı. Gayet full artı full bir araç. Bunlar da full LED teknolojisine sahip. Ben aslında görsel olarak bunların böyle biraz beyaz olmasına çok alışamadım.
Yani evet, biraz şu an ben de bakarken aynı şeyi düşünmüştüm ama.
Evet, çünkü diğer otomobillerde hani bu kırmızı olmasına alışız
doğru.
Bu stopların. Burada beyaz olması ilk bakışta bana şey yapmıştı, ya acaba kötü mü duruyor gibi ama sonradan sonra gözüm alıştı. Bilmiyorum takipçilerimiz
yani,
ne der bu
tabii
konuda.
Tabii aşağıya doğru LED olduğu için yanınca daha da anlaşılıyor. Mesela şu an işte aslında kırmızıyı görüyorsun.
Hemen şurada boydan boya uzanan bir ayrıca bir aydınlatmamız mevcut. Fren lambası olarak şöyle. Bu da güzel bir detay olmuş. Hemen şunu da söyleyeyim. Buradaki LED stoplarımız da yine sinyallerimiz LED dinamik sinyal olarak geçiyor. Burada bu da güzel bir özellik.
Evet.
Hemen alt tarafta büyük egzoz uçları görmekteyiz. Bunlar çoğu otomobilde olduğu gibi sadece süsleme değil. Yani 225 beygirlik bir otomobilden bahsettiğimiz için bunlar gerçek egzoz çıkışları.
Okey, güzel. Evet,
içinde, bu da otomobili
içinde
gayet
var ve arabaya
gösteren,
bağlı. Evet,
evet, gayet sportif gösteren detaylardan. Dış tasarımda aslında anlatabileceğimiz bunlarla sınırlı. Hemen istersen bagajdan başlayarak iç tarafa doğru geçelim.
O zaman erimeden önce diyorsun bagajı açalım, öyle mi?
Evet.
Peki, tamam.
Hemen.
Bagajda bu arada diyorsun ki otomatik açıldı.
Hemen otomatik açılıyor.
Bagaj
elektrikli
büyük.
Bagaj kapağı mevcut. İstersen anahtardan, istersen burada kendi üzerindeki düğmesinden, istersen içerideki düğmeden ekstra 3 farklı yöntemle açabilirsin. Buradaki bagajımız gayet böyle hani güzel, lüks bir otomobilden beklediğimiz şekilde böyle komple halı kaplı.
Evet.
Güzel bir detay.
Alta doğru derinlik mi yok peki? Ben mi acaba öyle düşünüyorum? Yani sanki biraz daha derin olsa mıymış aşağı doğru ama tabii lastik var.
Ama alt tarafta stepnemiz var.
Evet.
O yüzden
tam
hani,
boy galiba. Doğru mu görüyorum?
Tam boy olmayabilir.
Değil mi?
Tam boy değil gibi.
Tabii değil, pardon. Evet, evet, evet, değil. Çok
tam
doğru.
Boy değil, tam boy step ne değil.
Ona rağmen bayağı büyük tabii. İşte lastik büyük olunca haliyle.
Evet. Bu şey, maksimum 80 km
evet,
hız yapabildiği
tamam.
Bu küçük
zaten
step
biraz motosiklet
lastiği kaldı. O yüzden
aslında
bu tarafta senin de dediğin gibi altta neden hani bir derinlik yok.
Evet.
Buradaki step neden dolayı. Baktığımız zaman aslında 473 litrelik bir alan sunuyor bize bu.
Evet.
Yani bu tarafta E segment bir otomobil aynı zamanda. İşte BMW 520i, işte Mercedes-Benz E serisi tarzında bir
onlarla
karşılaştığımızda rekabet
evet.
edebilecek. Onlarla karşılaştığımızda aslında
beklenti de bu buraya yakın değil mi?
Yani beklentileri karşılayan bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebilirim. Hemen şurada sol tarafta şöyle herhangi eşyalarımızı koyabileceğimiz böyle bir ağ gibi cephe yer verilmiş. Şurada da aynı şekilde, evet, şurada da var.
Ve o da çektiğin zaman içine yerleştirebileceğin.
Eşyaları sabitleyebileceğimiz herhangi bir şey var. Burada sağda solda böyle kanca yerlerine yer verilmiş ki bunlar da sedan bir otomobilde da bir gayet güzel detaylar olduğunu söyleyebilirim. Aydınlatma göremedim diyecektim. Hemen şurada sağda ve solda iki tane LED aydınlatma
var. Tane
mevcut.
Değil bu arada, evet.
Bence yani DS9'un bagaj
şurada da galiba opsiyonel ses sistemini görüyorum sanki, değil mi?
Evet.
Evet. Güzel. Bunu içeriden anlatacağız galiba.
Evet.
Sen bundan bahsedeceksin.
Bizim otomobilimizde opsiyon olan tek özellik fokal ses sistemi. O da evet. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam en son fiyatı 60 bin liraydı. Sonra arttı mı bilmiyorum.
O da işte kaynağından bir tanesi de burada bagajda görebiliyorsun.
Evet, hemen bagajımızı da kapatmak için şuradaki düğmesine bastığımızda.
Bastın.
Neden kapandı?
Bastın. Hadi. Evet, tam basamadın. Ben basacağım, onu bekliyor. Bak işte böyle bastığın zaman basacaksın. Nazik davrandın sen.
Ben çok nazik davrandım.
Nazik davranmayacaktın o yüzden. O zaman buyur, seni şoför koltuğuna alalım.
Şoför koltuğundan önce istersen hemen arka koltuklara geçelim.
Peki o zaman öyle yapalım. Geçiyorum hemen arka koltuğa. Buna bastığım zaman şimdi açabileceğim değil mi? Ne kadar güzel, bak bastım açtım.
Arka tarafa da hızlıca geçelim. Hem
geçelim
de
bakalım. Evet.
Yağmurdan kurtulmuş olalım.
Evet.
Şöyle şimdi DS9'un aslında parladığı taraf arka koltuklar. Neden arka koltuklar? Baktığımız zaman koltukları çok konforlu. Arka koltuklarda zaten tamamen böyle bir deri döşeme var. Nappa deri döşeme. Bizim otomobilimizde bunlar yakut kırmızısı renginde. Böyle güzel bir görünüm sunuyor. Detayları da gayet güzel. Bu arada hem ön koltuklarda hem arka koltuklarda ısıtma, havalandırma ve masaj özelliği mevcut. Bunlar tamamen bu otomobilin standart özellikler arasında. Zaten DS9 sadece şu anda Türkiye'de tek versiyonuna var. Opera versiyonuyla. Bu özelliklerin hepsi opera versiyonunda standart. Burada kavisli koltuklarımız var. Şöyle hemen ben göstereyim. Zaten yani bu otomobilde
sen böyle oturunca bakıyorum.
Bacak mesafesinden bahsetmek çok da mantıklı değil. Çünkü o kadar çok geniş bir alan sunuyor ki sana. Bakın şuradaki mesafeye bakar mısınız? Öndeki koltuk şu anda aslında bize göre ayarlı. Çok da ileride değil yani. Ona rağmen
şu an böyle, hatta şöyle söyleyeyim. İnerken arkaya doğru koltuk geldiği için otomatik geride bile.
Yani evet.
Yani daha da aslında öne gidecek bu arada.
Yani daha öne gitmez. Şu anda şeyi açık olduğu için.
Öne gitmiş mi diyorsun?
Kontak açık olduğu için şu anda öndeki vaziyette. Peki. O yüzden bir sıkıntı çıkarmaz. Ama şöyle mesela motoru durdurduk. Kapıyı açacağımız zaman senin dediğin gibi öndeki koltuk otomatikman geriye geliyor ve hani buradaki yolcuyu sıkıştırmayacak düzeyde.
Evet,
biraz
şey
daha
gibi.
Geri geldiğinde en fazla şu kadar gelecek. Bu yüzden yine bana bacak mesafesi kalacak.
Rahatlıkla. Yani
çok
şöyle
rahat olduğunu
bak,
söylemek mümkün.
Şu an aşağı yukarı 20 santim kadar bir mesafe var arada.
Evet, çok rahat.
Çok yani rahat gerçekten.
Burada arka tarafta oturan yolcular her türlü keyiflerine bakabilirler.
Bakabilir. Aynen
hemen
öyle.
Şöyle baktığım zaman arka kısımları koltukların gayet yeterli. Biraz daha böyle sanki arkadaki koltukların böyle sırtlıkları biraz daha yatırılabilseydi güzel olurdu.
Gerçi
benim
şu
açımdan.
Anda da bayağı açılı. Yani
evet,
onu söyleyebiliriz.
Açılı,
düz,
hani
mesela şöyle yapayım. Şimdi şu mesela şu açı aslında şöyle yaptığımda ne kadar yatık olduğunu görebilir izleyicilerimiz.
Evet.
Aşağı yukarı şu derecede yatmış ben buradan resimden baktığımda. Başka çok araçta görmediğimiz bir şey tabii. Ama tabii böyle bir
evet.
Büyük araçta da olsun.
Ya şöyle bu E segment bir araba olduğu için, rakipleri belli olduğu için ve hani bu kadar Fransız lüksü dediğimiz bir otomobil olduğu için belki benim beklentilerim yükselmiş olabilir bu otomobille ilgili. Ben sadece hani böyle bir sırtlıkta bir ayar olmasını
sen iyice yatsın istiyorsun
isterdim.
Ya. Ben burada uyuyayım istiyorsun. Fransız lüksü o diyor, başka bir şey hocam.
Ama şunu bile koymuşlar yani. Bakar mısın abi şu kafalıklarda böyle gayet kafayı kavrayan hani güzel
ön
bir şekilde rahat etmeni sağlayan.
Evet.
Böyle
bunlar hep ön yolcu
mevcut.
Ve sürücüyü düşünülen şeyler ama burada yolcu da önemli. Çünkü bu anladığımız kadarıyla, seninle de konuştuğumuz kadarıyla makam otomobili olarak da rahatlıkla kullanılabilecek
evet,
bir araç olarak.
Evet, bir makam aracı olarak, bir alternatif olarak sunulmuş pazara. Baktığımız zaman hemen şurada bir orta konsol var ki yani
dün detaylarda
gördüğümüz
zaten,
diğer otomobillerden
evet.
daha büyük bir konsol.
Tabii makam aracı ya. Baksana evet. Şurada
çok rahat,
hazırlanmış yani işte.
Çok geniş. İki yolcunun da rahat rahat böyle kollarını dayabileceği şekilde.
Rahatlıkla.
Çok yumuşak mı? Bakıyorum bayağı yumuşak aslında. Hiçbir şekilde böyle dirseğinizi acıtmayacak.
Yormayacak.
Yani çok uzun süre buraya yaslayabilirsiniz.
O açılıyor mu peki?
Burası açılıyor.
Açılıyor.
Hmm. Yani çok derin olmasa da böyle hafif. Ya
güzel.
Şurası bile şöyle...
Tatlı bir malzemeyle
evet, diyorsunuz. Evet, güzel bir malzemeyle kaplanmış. Onu bile düşünmüşler. Şurada ufak bir cep mevcut. Parlak siyah detaylar var. Ben sık da kullanan yerlerde parlak siyah detayları sevmediğimi söylemiştim ama bu...
Ben burada oturuyorum. Burada oturuyorsam da buradan 1-2-3 bunlar koltuk ısıtma mı yoksa masaj mı acaba?
Bunlar masaj. Masajın 3 farklı kademesi var. Bu masajı 3 farklı kademesini buradan otomatik olarak yolcu istediği zaman ayarlayabiliyor. Burada da 2 tane bardaklığımız var. Çok rahat bir şekilde kullanılabilmesi için.
Şöyle oturduğumdan bakıyorum ben de.
Bakıyorum şimdi burada bagaja bir erişim var mı ama göremedim. Burada bagaja erişim
yok
için
gibi.
Herhangi bir göz koymamışlar.
Evet.
Burası da böyle plastik bir...
Yani o makam arabaları için uygun değil sanki. Öyle mi düşünülmüş bilemedim ama çünkü koltuk da bu arada sanki yekpare mi? Yani koltuğu yatırmak istersek yekpare mi yatacak?
Koltuk tek parça.
Evet, tek parça. Evet.
Tek parça yok, koltuk parça. Söz konusu. Hemen
şunu tabii
kaldıralım.
Yani gibi, şey gibi düşünmüyor yani. Çoluk çocuk var arabada, binecek, inecek, işte bagajdan bir şey isteyecek falan değil. Bunda o yok anladığım kadarıyla.
Evet, burada şey mantığı var işte. Dediğim gibi.
Makam
aracı.
Makam aracı.
O yüzden işlevlerde
değişiyor. Şöyle bakarsak eğer bir, yani baktığımızda ben de mesela şöyle oturayım. İki kişi için.
Koltuklar bu arada çok konforlu gerçekten.
Çok koltuklar evet.
Hemen şöyle baş mesafesinden bahsedeyim. Ben 1.80 boyundayım. Şöyle yani 3 parmak bir mesafe
yani
var. Şu kadar bir mesafe.
Sınırda gibi bu arada.
Evet, aslında baktığımızda arkası biraz
bir
fazla
araçta.
Eğim kazanmış gibi otomobilin. Ve
evet.
Şurada da
sunroof'tan
yine... dolayı bir alçaltı mevcut. Aslına bakılırsa biraz böyle sanki görüş açısına da girdiği için klostrofobik bir alan oluşturuyor gibi. Ama aslında burada yükseldiği için... Baş mesafesi açısından herhangi bir sorun yaratmıyor.
Baş mesafesine sıkıntı yani şöyle bence yine de var gibi bir taraftan düşündüğüm kadar. Çünkü baktığın zaman çok az mesafe var. Böyle
evet,
bir araç sanki biraz daha olmalıymış.
Biraz daha olabilirdi.
Evet, biraz daha olabilirdi. Makam arabası olarak bahsettiğimiz için ama tabii hani rahat oturacak biraz böyle kaykılacaksa eğer kişi de o zaman da başka. O zaman da gerek kalmıyor. Biraz daha rahat oturduğunu düşün. Yani
biraz
gerçi,
daha rahat oturursan
böyle, ama o zaman da tabii sırtın boşta kalacak.
Aynen bel desteği. Bende zaten
evet,
fırtık var. Ben
yok.
Bu şekilde biraz zor otururum.
Evet,
belimi
yok,
desteklemem
olmaz.
Lazım.
Evet.
Sıkıntı.
Anlaşıldı. Değilse
hemen,
tavsiyemiz o zaman bunu hatırlatıyor.
Şuraya da bakıyoruz. Böyle kol tutamaçlarımız var burada. Burada da hemen okuma ışıklarımız var iki tarafta da. Aslında pek çok şey düşünülmüş DS9'da. Güzel özellikler bunlar. Hemen istersen şöyle orta tarafa bakalım. Burada iki tane havalandırma menfezi mevcut. Burada arkadaki yolcular artık zaten bir makam aracı gibi tasarlandığı için bu olmazsa olmaz. Yolcular burada iklimlendirme özelliklerini, kontrollerini bağımsız olarak kendileri istedikleri gibi yapabiliyorlar. Bu hava çıkışlarından
güzel.
Gelecek havayı. Burada iki tane tip A USB girişi görüyorum. Aslında burada günümüzde bunların
tip C olaymış.
Evet, biri tip C olabilirdi. Ama burada ikisi de tip A olarak yer verilmiş. Burada da bir aydınlatma mevcut. Bu aydınlatmayı
evet.
da herhalde
oraya
burada
işte,
gece
evet.
karanlığında bu girişler rahat görünsün
diye
yapmışlar. Baktığımız zaman ortadaki şaft tüneli de aslında biraz yüksek. Yani baktığımız
ya tabii bu
zaman,
araç ama şey yani 4
tabii
kişi
ki.
İçin araba ortaya
evet.
böyle geldiysen tamam olur. Yani burada da oturursun ama hı-hı. yani o kadar da rahat. Yani çünkü şöyle baktığında 2 kişi oturduğumuzda baktığın zaman şöyle hemen göstermeye çalışacağım. Şu an ikimiz de eğer rahat otursak zaten buradaki kişi yani şu an çok şansı yok.
Evet zaten bir de orta konsolu da.
Bir de evet hani
ama
5
kişilikte kullanılır.
Kullanılır,
yani.
Kullanılır ama uzun yol için değil
yok.
De
evet.
Daha çok işte hani bu şehir içinde uzun dediğin gibi kullanılabilir.
Bu arada öne geçmeden önce hemen neden bu otomobile makam aracı mantığıyla tasarlanmış dediğimi de söyleyeyim. Şurada hemen
evet.
burada arka koltuk. Senin oturduğun yerde mesela bu otomobilin sahibi oturduğunda hemen abi basabilirsen düğmeye. Buradan.
Hop. Sen ne kadar rahat koltuğu... oturuyorsun önde öyle diyerekten biraz aç da ben de burada rahat rahat ayaklarımı şöyle uzatayım. Bak şimdi bütün hepsini gösteriyorum öne.
İstediğin kadar
bastım
öne kaydırabiliyorsun.
Bu kadar gitti. Evet şu an tabii. Şu an artık yani bak şöyle göstereceğim. Şu an normalde bu. Evet tek tek adım adım göstereyim ki ne kadar olduğunu. Şu an ayaklarımı uzattım bu arada. Yani bildiğin
evet, çok
hani zorlayarak yapıyorum. Bakıyorum hani şöyle de göstermiş olayım. Şu an hani bayağı artık burada uyursun zaten. Yani bu yatma tabii, modu, tabii. Yatma moduna neredeyse yani tam arkası değil ama yani kafanı uzatamadın. Az önce senin bahsettiğin konuyu düşünüyorum. Hı-hı. Kafamızı uzatamadık ama yani şöyle böyle bakınca bu çok rahat. Hani burada istediğini koy et ne bileyim bayağı rahat görünüyor gerçekten.
Evet.
Aslında ve biraz... bu neden hani senin söylediğin şey önemli. Bunu hı-hı. bastın en azından tamamen burada oturan kişi düşünüldüğü için yani makam aracında tam da düşünüldüğü için buraya bırakmış onu.
Evet.
Çok da mantıklı görünüyor.
Şöyle bir şey aklıma geldi. Sen şimdi bunu tamamen öne alıp bacaklarını uzattığında hı. aslında buldukça bulmuş gibi olacağım ben de ama sanki böyle hani burada da bir katlanabilir tepsi tarzında bir şey evet. olsaymış da arkadaki kişi böyle rahat rahat laptopuyla ya da tabletiyle çalışabilseymiş güzel çok bir özellik
doğru.
olurmuş.
Çok doğru. Yani mesela bizim Berlingo'da var.
Evet bak, ama
düşün,
senin
Berlingo,
tam
düşün. Bir ticari
tam
ama
bir
yani
aile
düşün.
Aracı.
Yani, ama ticari araç yani öyle düşün ya. Burada açıp çocuklar hani onunla oynayabilsin etsin diye de yapılmış o bir taraftan ama
evet.
bir taraftan da üstüne gerçekten tableti bir şey koysan çalışırsın. Net
evet.
yani. Hani onlar da bu arada tam koltuk, üç koltuk. Ben gitgide her programda bir şekilde o PSA'nın bu işte K9 olayını hepsini anlatıyorum anlaşıldığı kadarıyla. Hı hı. Ne dersin öne geçelim mi o zaman?
Hemen ön tarafa
bu arada
geçelim.
Bu ben de hani seninle demin konuşuyorduk. Burada birisi oturuyorsa bunu bastığın zaman burada zorladığın zaman durmuyor. Gidiyor yani.
Evet durmuyor.
İterse durmuyor. Hani birisi varsa buradan basıyorsa onu rahatsız etmek istiyorsa orada
güzel
dizlerini sıkabilir yani. Orada
stil olabilir evet, yani.
Evet olabilir. Ona sanki buna bir engel yani biraz zorlanınca durmasıyla ilgili bir engel getirilebilirmiş diyorum. Ve ön tarafa geçiyoruz.
Hemen ön tarafa geçelim.
Geçelim. İçerideyiz. Sen böyle daha içeride bayağı bildiğin bu şeye geldin. Yaz yani Mayıs moduna gelmiş oldun.
Evet.
Ben hala orta Nisan modunda kalmış oluyorum böylece ama dışarıdan da işim var o yüzden girmem. Şimdi ne diyorsun? Böyle baktığın zaman sana ben bakıyorum gerçekten hı-hı. keyifli, konforlu, lüks bir araç görüyorum buradan baktığım zaman ben.
Aynen öyle. Zaten hani konforlu bir araç DS9. Baktığın zaman iç taraftaki malzeme kalitesi de buradaki detaylarda zaten kaliteli bir otomobil olduğunu ortaya koyan detaylar olduğunu söyleyebilirim. Hemen istersen buradan direksiyondan başlayalım. Direksiyonumuz
tabii.
şöyle. Ben şunu düzelteyim.
Evet, böylece başlatma düğmesinin nerede olduğunu göstermiş
evet,
olduk. Ortada.
Geçeceğiz. Evet. Direksiyonumuz şöyle güzel etli, şöyle eli oturan güzel bir direksiyon mevcut. Altı düz. Hem bu rahat böyle bacakların daha rahat etmesi açısından hem de bana göre biraz daha sportif görünüyor. Burada yine parlak siyah detaylarla böyle metal detayların birleştirildiği kontroller mevcut. Aslına bakılırsa birçok otomobilde sağ tarafta işte multimedya ayarlarına, sol tarafta da otomobilin sürüş asistan sistemlerine ayrılmış kontroller görmekteyiz ama DS'de bunlar biraz daha farklı. Burada işte sesli asistan, buradan ses açıp kapatma, buradan buradaki
ekrandaki,
şeyin ekranın evet. işte modunu ayarlama gibi kontroller görmekteyiz. Bu sağ tarafta yine aslında multimedya yine ekranlara ayrılmış. Buradan telefon, işte radyo listesi evet. şeklinde. Buradan yine radyoları ayarlama şeklinde böyle kontroller mevcut. Sürüş asistanları da hemen şurada sol tarafa ve şu arka kısma toplanmış. Buradan ayarlama tuşları mevcut.
Evet, cruise control ve hatta aynayı da orada görüyorum.
Evet, aynanın işte ayarlanması.
Sağ sol ayna ayarlarında orada.
Ayarları da hemen sol tarafta, ekranın sol tarafında yer
alıyor. Kapı kolunda bir şey yok.
Kapı kolunda herhangi bir şey yok. Hatta cam açma, kapama, kapıları kilitleme tuşları da orta konsola böyle sağlı sollu yerleştirilmiş durumda. Tasarım yine böyle hani parlak, metalik bir tasarım söz konusu. Ben aslında böyle ilk başta bu... kontroller, bu düğmelerin tasarımı bana biraz garip geldi ama yavaş yavaş böyle gözüm alıştı.
Kullandıkça
evet,
alıştı.
Kullandıkça gözüm alıştı. Daha çok böyle kapı üstünde arıyordum ben onları. Yani burada olması artık tercih meselesi. Bir sorun yaratır mı? Bu kullanıcının kendisine
evet.
kalmış.
Yani ben de ilk az önceki kullanımda mesela işte ön cam, arka cam, ön sağ ve arka sağ cam kontrolleri. Bana hani böyle bakınca burada sanki biraz uzak gibi geldi ama belki tabii doğal olarak yani ne olacak hani arabanın içinde burada alışırsın ne dersin onunla ilgili
elin
bir şey
alışana
yok.
Kadar biraz karışıklık yaşıyorsun. Mesela benim bazen yanlış camları açtığım oldu. Mesela ön cam yerine sağ ön cam yerine sağ arka camı açtığım
evet.
oldu sürerken otomobil ama yavaş yavaş alışıyorsun. Hemen ortada aslında PSA'dan tanıdığımız bir vites kolu mevcut burada.
Evet.
Aslında bu sanki böyle hani
Bu kadar lüks bir otomobilde ben bunun değişmesini isterdim. Çünkü Peugeot'da gördüğümüz o küçük hemen şu sol tarafta böyle küçük anahtar şeklinde bir vites şeyi var, anahtarı var. Mesela ben DS9'da da bu anahtarın olmasını isterdim. Muhtemelen yenilenen versiyonda yenileneceği zaman gelir. Hı-hı. Ya da makyajla gelir mi bilmiyorum.
Diyorsun.
Ama hani bu vites topuzu artık yavaş yavaş ortadan kalkması lazım ki yeni modellerde zaten kalkıyor.
Evet ya, burada da bu arada daha fazla ferahlık yaratacağını düşünüyorum. Yani şurada böyle ferah bir alan var aslında düğmeler olmasına rağmen. Sanki o da düğmeyle olsaymış evet daha kolay olurmuş. Yoksa onun dışında şu lock tuşuna basarak değiştiriyorsun. Yukarı ve aşağı sadece atıyorsun. Anladığım kadarıyla. Hani bu aslında tabii alıştığımız bir şey ama yani bence de dediğin mantıkta başka bir sistem daha hoş olabilir. Evet.
Hemen şurada bir tane cep var. Buraya güzel derin bir cep. İsterseniz böyle dik bir şekilde telefonunuzu koyup rahatlıkla görebilirsiniz. Ya da işte otomobil anahtarını başka bir şeyi kolayca koyabilirsiniz. Burada elektronik park fren düğmesi. Şurada sürüş modlarımız var. Farklı sürüş modları. Spor, Eco, Konfor, Normal olmak üzere 4 farklı sürüş modumuz var. Hemen böyle arka kısımda derin bir şekilde kablosuz cep telefonu şarj ünitesini görmekteyiz. Üst tarafında ise tip A,
Evet,
USB girişleri mevcut. Mobilde Type-C
yok.
Bir şekilde USB girişi olmaması beni şaşırttı açıkçası. Hemen ortalarında ise 12 volt güç çıkışı mevcut. Bu alanı bu arada isterseniz böyle kapatabiliyorsunuz.
Ha,
bunları kapattığımızda böyle çok bütün güzel bir tasarım ortaya çıkıyor. Aynı şekilde bunu açabiliriz. Aynı şekilde bu göz de öyle. Burada bardaklıklar mevcut. İsterseniz bunu açık kullanabilirsiniz. Kullanımda olmadığı zaman kapatabilirsiniz. Kolçak arkadaki kadar yumuşak olmasa da bu da yumuşak. Dirseği acıtmıyor. Evet. Sıkıntı yok. Gayet geniş. Kapağı iki parçadan oluşuyor. Böyle açtığımızda bunları bu şekilde.
Güzel.
Çok derin olmayan bir yer. Soğutması yok. Herhangi bir USB girişi yok.
Soğutma solunması enteresan aslında çünkü içinden klima da geçiyor. Yani altın hemen arkasında klima var çünkü yani o yüzden ben beklerdim doğrusu ama burada herhangi bir hava girişi görmüyorum. Dediğin gibi yok. Evet.
Evet, burada benim kablom var. Neden bu kablo var? Çünkü bu otomobilde Apple CarPlay olmasına rağmen kablolu. Kablosuz değil. Bu da benim açıkçası böyle çok şaşırdığım bir özellik oldu çünkü
olmaz.
Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani Fransız lüksü diyoruz. Hani artık bunun
ne lüksmüş be kardeşim gerekiyor. Adam ikide bir Fransız lüksü deyip duruyor.
Ama olması haklı. Gerekiyor.
Evet.
Özellikle sonlara doğru fiyatına değineceğiz. Tamam, rakiplerine göre fiyat bandı düşük ama bence bu fiyat bandında bu özelliklerin olması gerekiyor.
Yani şöyle bakınca bence Dacia Duster'ın işte full paketini kullandığımda kablosuz CarPlay vardı.
Evet.
Dolayısıyla bu arabada da olmalı.
Çok güzel özellikler var ama DS işte bazı noktalardan kısmış bu noktada. Hani az önce konuştuğumuz 360 derece görüş sistemi bu noktalarda kesilmiş. Tasarım gayet güzel. Burada yumuşak deri kaplı yüzeyler var. O deri olmayan yerlerde, deri olmayan yerlerde böyle hani güzel böyle halı kaplı böyle yan tarafta.
Evet.
Az bir şey var. Sert plastik detay var. Çok fazla yok böyle alt kısımlarda, kapıların alt kısımlarında. Genel olarak böyle deri yüzey.
Opera imzasını burada görüyorum.
Evet. Opera versiyonu olan bir otomobilde olduğumuz için bu da o imzası da gayet güzel. Hemen şöyle ekranın alt kısmında aslında dokunmatik bir ekranımız var. 12 inçlik geniş şöyle güzel bir ekran var. Hemen alt kısımda DS sık kullanılan detayları burada fiziksel tuş olarak toplamış. Yani fiziksel tuş dediğim işte dokunmatik.
Bunları değiştiremiyorsun. Bunlar sabit.
Evet, bunlar sabit. Yani şeydeki değil. Peugeot'daki gibi iToggle tarzında özelleştirilebilen şeyler değil. Ama zaten bunların hepsi senin sıkça kullandığın şeyler olduğu için yerine de alışık olduğun zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Burada navigasyon, araçla ilgili sürüş sistemleri hemen gösterelim burada. İşte otomatik uzun far, görüntülü park yardımı, kör nokta kontrolü, patinaj kontrolü bunları istediğin zaman açıp kapatabiliyorsun.
Tek seferde buradan, bir daha menülerde dolaşmaya gerek kalmadan tek seferde onu ulaştın mesela.
Evet,
İyi.
Buradan bağlanabilirlik özellikleri, Apple CarPlay'miz var, Android Auto'muz var. İşte Bluetooth'la cep telefonu yansıtma özelliğimiz var. Burada işte normal numaralar telefonunuza
sen
bağladığınız
zaman. Telefonun, evet.
Burada isterseniz hemen buna geçtiğimizde bastığımızda bu arada evet biraz hafif bunu söyleyecektim ama şu an söyleyeyim. Sanki böyle sistemin arayüzü yani grafikleri güzel, hoş bir sistem ama bana biraz sanki böyle arayüzü hafif karışık geliyor. Biraz sanki bazen gecikmeli çalışıyor. Az önce de
az
gördük
önce,
mesela
evet,
ben burada
zaman,
bu sürücü tercihlerine tuşuna bastığımda biraz böyle birkaç saniye gecikme gördüm. Burada My Titanium veya My Cashmere olmak üzere iki farklı seçenek var. Sen burada istersen bütün şeyleri, özellikleri kendi tercihine göre
ortam aydınlatması. Burada ortam
aydınlatması. Burada mesela tamam. My Titanium'a tıklayalım. Burada ayarlar dediğimizde işte aydınlatmanın güzel şiddeti, ortamın nasıl olacağı, işte otomobilin sürüş modu, konfor mu, işte eko mu, normal mi, koltuklarda şey açılsın mı, masaj özelliği evet açılsın
hepsini
mı?
Hepsini burada.
Bunların hepsini otomatik ayarlayabiliyorsun. İstersen modu sıfırlayıp doğrudan başka özelliklerde ekleyebiliyorsun buraya. Burada doğrudan klimayı kapatabilmek için bir tuşumuz var. Yine aynı şekilde güzel özellikler. Bunlar bence burada ikaz ışıklarının düğmesi. Bu fiziksel bir düğme. Şöyle hemen. Diğer dokunmaya tamam duyarlı değil. Buradan ben şurada şeyi merak etmiştim aslında. Buradan sesi açıp kapatma özelliği var ama basılı tuttuğunuzda mesela direkt işte mute yapmıyor. Direkt tamamen sessiz yapmıyor. Bu tuş o işi, görüyor. Açık ben mesela bunun aslında direksiyonda da olmasını bir isterdim. Hani
evet, iyi olurmuş.
Otomobil kullanırken bir anda mesela hani bir dikkat gerektiği durumlarda tamamen
çat diye kapatabileceğin şeyi. Evet, doğru.
Bu da aynı şekilde böyle bir,
bu güzel.
Otomobilin birçok yerinde böyle elmas detaylar görmekteyiz. Bu da sesi açıp kapatan.
Ses deyince de bu arada aslında sanki diyelim, girelim mi? Focal Electra'ya girelim mi? Ne dersin?
Evet,
yoksa devam edelim mi?
Focal Electra ses sisteminden de bahsedelim. Bu dediğim gibi otomobildeki tek opsiyonel özellik. 60.000 TL civarında bir fiyatı vardı. Ama ülkemizde fiyatlar çok çok değiştiği için tam olarak bilemiyorum. Yanılmıyorsam 25 hoparlörlü bir sistem. Gerçekten
25.
Özellikle ben müzik dinlerken bazı otomobillerde şey oluyor. Hani gerçekten bası işte tize ayarlayamıyorsun. Tizde bir sıkıntı çıkıyor. Hani çok yüksek dinlediğinde bir cızırtı yapıyor falan filan. Hı-hı. Ama bunda öyle bir şey kesinlikle asla yok. Olmayacak. Son seste dinledim. Hı-hı. Ve gerçekten hani ben çok böyle
kaliteli ses aldığını hissediyorsun. Evet,
kaliteli biliyorsun. Ses aldığını hissediyorsun. Ben çok böyle hani müzik meraklısı bir insan değilim ama ben bile artık otomobili kullanırken son seste dinledim yani. O kadar kaliteli anladım bir sesi evet var. Bu da
gürültü
güzel
değil de kaliteli müzik dinledim.
Evet yani. Aslında evet, kaliteli güzel müzik tamam dinliyorsun.
Çünkü diğer türlü olduğu zaman o gürültüye dönüyor. Yani kapat aynen kıs öyle diyorsun abi diyorsun. Bir şey yapıyorsun. Çok doğru. Bu güzel bir detay.
Evet.
İşte bası da tizi de doğru duymak müzik kaliteyi arttırıyor. Hı-hı. Kulağı da rahatsız etmiyor o zaman. Yüksek olması ayrı bir haz veriyor. Doğru.
Evet aynen öyle.
Ama bunun bu hazın bedeli diyorsun opsiyonel olarak
maalesef
60.000 TL civarında. Evet. Okey tamam, böyle bir araç aldığın zaman düşünebilirsin.
Aynen öyle. Burada havalandırma menfezlerimiz var. Ortadakiler böyle yatay tasarlanmış. Kenardakiler dikey bir şekilde. Güzel. Ben kenarda
sığmamış buraya onu dikey yapmışlar.
Aynen öyle. Biraz ve aslında konsolun böyle kenarlarda tam dik olmasını da bayağı beğendim. Otomobili böyle hani hem
daha güçlü
hem
daha heybetli
güçlü hareket göstermiş.
Evet.
Ortada da az önce görmüştük zaten. Motor start stop düğmemiz var. Burada üstünde da işte bir saat firması tarafından DS için tasarlanan analog saatimiz var. Bunu istersen sen kendin kapatabiliyorsun. İstersen otomatik olarak otomobili kontağını açtığınızda bu
açılıyor,
kendisi açılıyor. Kapattığınızda da kendisi kapattığında yerine
ben
giriyor.
Zorlarsan böyle diyor ki tamam zorlama sen bırak bana diyor. Kendi kapatıyor.
Zorladığın zaman küsüp gidiyor hemen.
Küsüp gidiyor.
Burada aslında baktığımız zaman hemen bu okuma ışıklarımız var
evet
burada.
Beyaz LED'ler işte güzel görünüyor.
İş yaparken beyaz LED güzel. Otomobilin içindeki tüm aydınlatmalar LED ışık bu arada. Hı-hı. Bunu söyleyelim.
Güzel. Işıklı. Burada buna bakıyorum. Bu da ışık evet güzel. Sende de var mı ışıklı? Işıklı
var.
Güzel. Tamam.
Gayet güzel. Bunlar da bu arada aynı şekilde böyle evet alkantara kaplı. Güzel.
Bu alkantara çok sevildi ya. Evet. Millet evet beğeniyor bunu.
Şurada hemen bu anahtarımız sunroof'u açıp kapatmak için. Bu da perdesini otomatik olarak açıp
perdeyi böyle için basılı tutman gerekiyor mu? Yoksa
basılı
tek basılı
tutman gerekmiyor. Tek seferde kendisi otomatik olarak perdeyi katlıyor.
Güzel. Peki hızlı da bu arada.
Evet. Burada işte emniyet kemeri takılı olmadığı zaman gerekli ikaz ışıklarını görmekteyiz. Hani rahat görülmesi açısından.
Doğru.
Zaten gösterge ekranında da bu uyarıyı veriyor ama hani burada da güzel bir uyarı veriyor. Burada da SUS ve işte
SOS ve DS'nin çağrı merkezine ulaşma evet ile ilgili detaylar var. Peki yaparsam ne olur? Bakayım. Heh, peki. Hadi ıslanmak için şu an aslında yağmur yağıyor bak girdi de ama bu kadar açılıyor öyle
evet
mi?
Bu kadar açılıyor.
Peki evet güzel zaten sunrooflar aşağı yukarı bu kadar evet genelde. Artık nefes aldık kapatabiliriz.
Tek
güzel. Tek tuşla da kapandı. Şık. Evet. Peki. O zaman yola çıkabiliriz.
Evet. Yavaş yavaş.
Bir de yolda görelim bakalım nasıl gidiyormuş araç. Çünkü bu aracın yolda giderken en önemli özelliği yolda giderken çalışan özelliği bana göre.
Evet.
O zaman bakalım.
kısmına geçtik yavaş yavaş.
Son kısma geldik böylece.
Evet, artık son kısımdayız. Burada
yağmurlu bir İstanbul gününden devam ediyoruz. Evet. Biz çekim bitirirken yağmur bitecek gibi hissediyordum ama galiba tekrar başladı. Akıllı silecek vardır herhalde, değil mi?
Var. Otomatik otomatik yağmur sensörlü sileceklerimiz var. Aslında otomobil bayağı dolu bir otomobil. Yani hani ben az önce iç mekanı anlatırken ufak tefek bir iki eksikliğinden bahsettim ama hani bunlar bana göre olması gerekenlerdi ama teknoloji tarafında birçok özelliği var, konfor odaklı. Öncelikle istersen konfor odaklı özelliklerinden bahsedeyim kısaca. Şöyle, daha önce de söylemiştim, bu otomobil hem ön koltuklarda hem arka koltuklarda havalandırma, ısıtma ve masaj özelliğine sahip. Bunlar gerçekten bence böyle konfor bir otomobilde adına, tabii, bulunması, evet, konfor adına bulunması gereken özellikler. Aynı zamanda öndeki koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Hafıza özelliği mevcut. İki farklı şoför için hafıza özelliği kaydedebiliyorsunuz şoför koltuğunda.
Yan koltuktaki önemli değil diyorsun.
Tamam. Yani ben demiyorum ama onlar diyor.
Tabii benim için dememen güzel. Bunu sevdim, evet.
Evet. Bu arada koltuk hafızalı olduğu için şöyle, mesela siz kontağı kapattığınızda ön koltuk, sürücü koltuğu kendini geriye doğru atıyor. Bu da aslında otomobile özellikle direksiyon binerken, tarafında inip binerken daha büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Koltuklar nappa deri döşeme olduğunu söylemiştim. Güzel. Yan tarafları gerçekten yan destekleri oldukça büyük. Güzel sarıyor. Burada keskin virajlarda ya da evet, otomobille
seni tutuyor,
sağ sol yaparken güzel tutuyor seni. Otomobil zaten konfor açısından dediğim gibi güzel özelliklere sahip.
Peki motor açısından nasıl desem ben?
Motor açısından şöyle, hemen motordan da bahsedelim. Bizim kullandığımız otomobil zaten Türkiye'deki tek versiyon. 1.6 litre PureTech turbo benzinli motora sahip. Hı hı. 225 beygir maksimum güç.
325.
300, evet, 300 Nm maksimum tork üretiyor. 225 beygir gücü 5500 devir dakikadan itibaren, maksimum torkunu ise 1900 devir dakikadan itibaren sunuyor bizlere. Aslında baktığımız zaman DS9, az önce boyutlarından da bahsetmiştik. Boyutları yüksek olan böyle hani ağır bir otomobil, ağır bir sedan otomobil. Ama gerçekten 225 beygirlik motor bunu güzel bir şekilde
rahat
taşıyor.
Kaldırıyor.
Evet, evet, rahat evet, kaldırıyor.
Rahat kalmış, doğru.
Yani şunu baştan belirtmek isterim ki aslına bakılırsa DS9 hani böyle yüksek hızlara çıkıp keskin bir şekilde, aktif bir şekilde kullanabileceğiniz, çok da bunu kabullenen bir otomobil değil. Daha çok konfor odaklı. Zaten EAT8 şanzımanla
diyoruz.
EAT8 şanzımanla kombine edilmiş. EAT8 şanzıman zaten PSA grubundan tanıdığımız konfor odaklı bir şanzıman.
Evet.
Bunu rahatça söyleyebilirim. İlk başta bunu
belirteyim.
Vites
geçişleri hissedilmiyor. Gerçekten
vites,
o adam evet, çok iyi.
Vites geçişleri gayet güzel. Sen de kullandın. Hiçbir şekilde evet, hissetmiyorsun. Motor istekli. Araba ağır bir otomobil olmasına rağmen gayet istekli, güzel. Yani konfor modunda bile evet, kalkışlarda güzel bir şekilde ivmeleniyor.
Tepkisini verebiliyor.
Ki spor modunda zaten hem direksiyon tepkisi hem gaz pedalı, fren pedalı tepkileri güzel bir şekilde daha keskin hale geliyor. Direksiyon daha hisli, daha sert bir direksiyon haline geliyor. Ama yüksek hızlara çıktığımız zaman ben açıkçası dediğim gibi hani DS9'un daha böyle normal hızlarda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yüksek hızlarda biraz böyle yol tutuş açısından sanki
biraz fazla, daha iyi olabilir miyim şimdi?
Evet, biraz
sen,
daha olabilir. Çünkü ben yüksek hıza çıktığımda özellikle virajlarda falan böyle biraz sanki elimin altından kayıp gidecekmiş gibi hissettim. Biraz o hissiyatı
veriyor. Sen çok beceremiyorsun bu işi. Ben o yüzden diye diyorum. Böyle iyice kötüleyim olayı yok. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bu arabanın zannediyorum en önemli özelliği, yani en çok beğendiğim, benim de kullanırken beğendiğim özelliği süspansiyon. Ama neden? Neden önemli süspansiyonu? Ne farklı diğer araçlardan?
Cem abi, süspansiyonun böyle güzel bir özelliği var. Ön taraftaki, ön cam üzerindeki kamera ve öndeki sensörler vasıtasıyla yolunuzdaki, önünüzdeki engelleri, yani nedir bunlar? Hmm. Kasis, çukur ve benzeri engelleri güzel bir şekilde algılayıp süspansiyon amortisörlerin sertliğini veya esnekliğini buna göre otomatik olarak, gerçek zamanlı yapıyor bunu, otomatik olarak ayarlıyor. Bu da neye fayda sağlıyor? Mesela fark etmedin, bir tane çukura girdin ve derin bir çukurdu. Bunu o kadar güzel ayarlıyor ki, yani sen
sağ
o
taraftaki tekerlek işte çukura girecekse onun süspansiyonunu farklı hale getirip oradaki
evet,
esnekliğini darbeyi
güzel bir şekilde ayarlıyor. Yani bir nevi buna adaptif süspansiyon olarak da adlandırabiliriz. Buna DS güzel, kendisi Active Scan teknolojisi adını vermiş.
Evet.
Ama bir nevi sen adaptif süspansiyon sistemi. Yani derin bir çukurdan geçsen bile bunu iç tarafta çok sert bir şekilde algılamıyorsun. Ki kaldı ki kasislerde de zaten biliyorsun bu siyah plastik küçük kasisler
en
vardı.
En çok karşılaştığımız.
Evet, böyle hani biraz hızlı geçtiğin zaman öyle bir hissediyor ki sanki arabanın ön takımı dağılmış gibi hissediyorsun.
Zıplatıyor hakikaten, evet. Evet. Yani rahatsız ediyor.
Ama DS'de bunu o kadar güzel absorbe ediyor ki, o kadar güzel ütülüyor ki o kasisi.
Ütülüyor bak, bu kelime de güzel, ütülüyor. Çok iyi.
Evet. Ya o kadar güzel ütülüyor ki aslında bu bir yerde zarar, çünkü ben açıkçası kasislerde böyle çok fazla yavaşlama isteği uyandırmıyor bende. He, baktığın zaman aslında anladım. Orada yavaşlamam gerekiyor ama o kadar rahat geçiyor ki oradan.
Bazen enteresanmış ya.
Bazen yani diyorum ya,
teknoloji senin düşmanın oldu diyorsun.
Yavaşlamasam mı acaba diyorum, çünkü şey yapıyor, çok güzel absorbe ediyor orasını. Çok güzel bir süspansiyon sistemi var bu tarafta.
Sunuyorsa yapacaksın, yapacak bir şey yok, geçireceksin. Evet.
Aynen öyle. Bu arada
bu normalde o zaman yani hız arttığında ki diğer noktalarda da aslında büyük ihtimalle çok işe yarayacaktır. Çünkü yani senin yine süspansiyon ona göre sertleştireceği, yumuşaklaştıracağı bir senaryo öngörürsek eğer, haliyle sürüş konforuna da mutlaka katkıda bulunacaktır. Sadece çukurlar değil ama
tabii ki, aynen
gittiğin
öyle.
Zamana göre de, yola göre de değişecektir. Çok
ya
iyiymiş.
Bu süspansiyonun zaten yol tutuşa da büyük katkısı var.
Tabii.
Dediğim gibi hani az önce de söyledim, DS9 aslına bakılırsa yol tutuş açısından da hani gayet güven veren bir otomobil. Ama çok yüksek hızlara çıktığınızda ki...
Ya bir kupe kupe bir araç değil hani,
tabii
öyle
ki, çok spor bir araç değil. Anladım. Yani. Bunu zaten az önce belirtmiştik. Yani DS bunu bulunduğu özelliklerle, konfor özellikleriyle makam aracı gibi tasarlamış. Ya bir makam aracında da çok yüksek hızlara çıkıp
yani,
böyle
tabii canım, tabii.
Hani virajlarda... Evet.
Sağ sol böyle kaçayım edeyim tarzı yani. Bir şey yapmaz.
Evet yani. O tarzlara çok gelebilecek bir otomobil değil. Şöyle de çok ufak bir teknik detaylardan da bahsetmek lütfen. İsterim. Mesela DS9 nasıl bir otomobil? Şöyle ki aslına bakılırsa E segment diyoruz. Hani
evet,
520i, BMW 520i, Mercedes E serisi tarzında otomobillere rakip diyoruz ama bu Peugeot tarafında sedan biliyorsun yeni 508'i çıkardılar.
Doğru.
DS9 da bazen hani onun süslü versiyonu olarak adlandırıyor. Aslında tam olarak öyle değil. Neden? Çin pazarında biliyorsun sedan otomobiller böyle şeyleri, uzun aks mesafeli versiyonları seviliyor.
Doğru.
Özellikle arka tarafta Çinliler böyle uzun şey, bolca böyle bacak mesafesini seviyorlar. Öyle olunca bazı otomobillerin böyle long, hani uzun aks mesafeli versiyonları
evet.
satışa sunuluyor Çin pazarında. Aslında DS9 da bu 508'in oradaki uzun aks mesafeli versiyonuyla benzer. Yani aks mesafesi, bulunduğu altyapı, işte uzunluğu hani tam olarak 508'le değil de Çin'de satılan 508L ile benzer özelliklere sahip.
Güzel.
Hani burada MEP2 platformu olması lazım. İki otomobil de bu platform üzerine yükseliyor. İç mekan olarak da aslına baktığında teknolojiler olsun, tasarımı olsun, ön tasarımı olsun DS7 Crossback'le çok benzer bir otomobil aslında. DS7 Crossback crossover sınıfında.
Evet.
Otomobil şey markanın zaten uzun zamandır piyasada olan bir otomobili biliyoruz.
Doğru.
DS9 da sanki onun böyle sedan versiyonu gibi,
long sedan versiyonu gibi diyorsun.
Üretilmiş. Evet. Çin'de üretilen bir otomobil ama hani biliyorsun artık Çinli demek kalitesiz demek olmuyor.
Tabii,
yani
evet.
Koskoca Stellantis grubundan bahsediyoruz. Birçok otomobili var. Ki kaldı ki daha önce Peugeot'ları da seninle 308 olsun, 408 olsun deneyimleme şansı elde ettik. Artık
üretimin hani, nerede olduğunu çok aslında artık önemi olmadığını en azından Çin için eskiden o ön yargının olduğu gibi.
Evet.
Yani hep söylüyoruz yani sağlam otomobil, kaliteli otomobil meselesinde. İşte Volvo'yu alıp hala aynı kalitede devam ettiriyorlar. Yani işte İsveçlilerin yaptığı gibi değil. Yani değişti demiyoruz. O yüzden bu bence de önemli. Peki evet. Şunu sormak istiyorum. Sen şimdi Crossback'ten de bahsettiğin için de söyleyeyim. Bunun fiyatını alalım ve ondan sonra sen bunu mu tercih edersin? Yoksa E sınıfından başka bir araç mı? Yoksa Crossback'ı tercih ederdin?
Ben şöyle söyleyeyim. Bunun fiyatı 2.264.000 TL civarında. Bir fiyata sahip. Şimdi E segment bir sedan olarak rakipleriyle karşılaştırdığımızda hani güzel bir özellikle burada tek versiyon var ama hem bu versiyon üzerinden konuşmak gerekirse hem de yurt dışındaki giriş seviye versiyonlar üzerinden konuşmak gerekirse rakiplerine göre güzel bir fiyat avantajı var. Çünkü sunduğu özellikler hani fiyat olarak güzel. Baktığın zaman Türkiye için 2.200.000 bandındaki bir fiyat oldukça yüksek ama hani rakiplerine göre kıyaslamak lazım. Bugün baktığın zaman 520i'nin Türkiye'de hani buna benzer bir motorla, 1.6 litre motorla yanılmıyorsam 170 beygirlik bir motoru vardı. Onun fiyatı 3 milyon TL.
Ha, direkt olarak 1 milyon yukarıdan başlıyorsun.
Evet. Yani yaklaşık 1 milyon TL'lik bir fark var. Mercedes-Benz E serisinde keza yine bu benzer, buna benzer güçlerde E200 dizel vardı sanırım. 1.6 litre dizel motorlu 160 beygirlik bir araç. O da 2 milyon 700 bin bandında. Aslına baktığında rakiplerine göre fiyat olarak doğrudan yaklaşık bir 400-500 bin lira kırpıyor. Zaten hani DS'in fiyat avantajı da, yani avantajı da burada ortaya çıkıyor.
O zaman şuraya geliyorum. Bu mu yoksa Crossback?
Ben yani biraz
DS7 da... DS7 mi hani 9 mu diye.
Biraz da tercihlere göre değişir bu. Ben crossover'cıyım. Yani yüksek otomobil seviyorum, yüksek araba seviyorum. O yüzden çok sedan tarafında değilim.
Ben DS deyince bu arada aklıma nedense direkt olarak hep SUV geliyor. Yani o havayı daha çok hissediyorum. İlginçtir.
Muhtemelen DS7 Crossback'ten kaynaklı.
Tabii tabii, ondan kaynaklı büyük ihtimalle. Hani tabii geçmişten de sanki nedense öyle hissediyorum. Yani o Citroen'in hani oradan oraya geçiş, bunun markalaşması aşamasında nedense sanki DS deyince aklıma o geliyor. Ama bunun benle ilgili bir sebebi olabilir. Yani dediğin gibi şey değil, herkes öyle düşünüyordur diye düşünmüyorum da. O yüzden sanki ben de aynı şeyi düşünürdüm diye tahmin ediyorum. Evet, hani böyle baktığın zaman çok gerçekten keyifli bir araç. Özellikle çok iyi.
Bu arada yalıtımdan bahsedeyim.
Heh, evet.
Yeri gelmişken. Şimdi camları zaten DS9'un özellikle akustik yalıtımı var. Yani camların gerçekten kalınlığı yüksek ve bir akustik yalıtım yapılmış. Bu nedenle yüksek hızlarda hiçbir şekilde rüzgar sesi almıyorsun içeri. Ne yol sesi ne rüzgar sesi hiçbir şekilde çok bir sıkıntı iyi çıkarmıyor. Hani ben bazı özellikleri demiştim ya, DS9'dan beklerdim açıkçası, bu kadar lüks bir otomobilden. Ama gerçekten DS yalıtım konusunda çok güzel bir iş başarmış. Ses sistemi hiçbir şekilde, mesela kullanırken ben biraz ya yol sesi geliyor ya da rüzgar sesi geliyor, hafif sesi yükselteyim ihtiyacı duymuyorsun. Ben mesela birçok otomobilde bunu hissetmiştim.
Tabii bazı hissedersin. Çok
evet,
doğru.
Test ederken biraz size, sırf
tepki yüzünden çok da Corolla ile ilgili konuşmuştuk. Kapalı evet. Liftback ile ilgiliydi galiba.
Evet.
Liftback miydi yoksa şey neydi?
Corolla Cross'tu.
Ha, Cross'tu, Cross'tu. Evet.
Evet.
Cross'tu.
Ama DS9'da gerçekten camların yalıtımı güzel.
Evet.
Aynı şekilde motor yalıtımı da gayet güzel. Hiçbir şekilde motor sesini duymuyorsun. Sadece spor modda çok yüksek devirlere çıktığında bir motor sesi geliyor. Onun dışında sakin kullanımda, yani yüksek hızlarda dahi içeri bir şekilde yansıtmıyor. Çünkü az önce motor kapağını açtığımızda da hani görmüştük. Arkadaşım ekrana yansıtacaktır.
Evet.
Hani motor kapağı da güzel bir yalıtım var orada.
Doğru,
hatta
izole
ekstra
edilmiş.
Ekstra orta kısımda ekstra bir malzemeye
isıtıcı,
yer verilmiş.
Evet, ısınmaya engel olsun.
Alüminyum folyo
evet,
gibi
da,
bir
evet,
parça
evet
var orada. Hani gerçekten yalıtıma özen göstermiş DS bu modelde. Güzel, böyle hani konforlu kullanımını destekleyen bir özellik olmuş.
Motor güçlü dedin, güzel. Hani böyle söylerken hoş, güzel. Kulağa güzel geliyor, 225 beygir. Peki yakarken ne yapıyor?
Yakarken onu da hemen söyleyeyim. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Az önce motordan bahsederken söylemeyi unuttuk sanırım. Bu arabanın hızlanma son mı? Hızı 236 km saatle limitli. Ve
limitli.
Evet. Sınırlandırmış. Çünkü 225
beygir daha fazla.
Aslında gider yani. Hani
doğru
versen daha fazla gider bu.
236. Nereye 0-100, göre acaba?
0-100 hızlanması da 8,1 saniye.
Güzel.
Yani aslında bakıldığında yani bu tarz böyle ağır bir otomobil için güzel olduğunu
evet,
söylemek
evet
gerek. Yani bunu aslında 225'in altında bir motor gitmezmiş açıkçası. Hani onu da söylemek gerek. Bu Peugeot tarafında işte bu 130 beygirlik motorlar var ya, hani
evet,
225'in altında bir motor gitmezmiş. Yakıt tüketimi de şöyle, ben aslında bakılırsa daha çok şehir içinde kullandım. Şehir içinde bunun fabrika verisi yakıt tüketimi ortalama 5,7 litre bu arada. Bunu söyleyeyim öncelikle. Ama ben şehir içi kullandığımda İstanbul trafiğinde hep böyle 9,8-10 litre civarında gezdim. Hani trafikte bunun altına düşemiyorsun zaten. Uzun yolda da böyle hani 7 litre civarına düşürmek mümkün. Yani karma kullanımda 7 litre. Yani ben açıkçası bu hani fabrika verisini yakalayamadım. Biraz otomobili kullanırken bazen uzun yolda hani zorladım da hani hız da yaptım. Hani ondan da kaynaklı olabilir.
Tabii ortalamayı mutlaka arttırmıştı.
Sakin kullanımda hani bunu belki biraz daha düşürülebilir ama en fazla bence 6,5-7 litre arasına düşürülebilir. Onun daha altına düşeceğini çok zannetmiyorum.
O zaman her şeyi anlattığımızı düşünüyorum sevgili Barış. Sevgili seyirciler, sizlere bugün DS9 anlatmaya çalıştık. Barış ağzına sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Bize ben bu Fransız ederim. Lüksünü imzan buydu çünkü bugün anlatırken. Tanıtmış oldun, anlatmış oldun. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizlere lütfen yorumlarda araçlarla ilgili hangi aracı bizde Donanım Haber'de görmek istiyorsunuz? Onu lütfen yazın veya eleştirileriniz olursa lütfen bizleri linç etmeden, öldürmeden, bitirmeden lütfen yine yorumlarda bize bildirin. Neyi daha güzel yapabiliriz? Sizlerden de yorumlarınızı, geri bildirimlerinizi almak isteriz. Ve yeni incelemelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.